Ayrım 2.
Benimle dalga mı geçiyorsun? Cuhut başını salladı. Ah lanet olsun. Arce'yi kahkahayı bastı. Bu durumda senin de tek yapabileceğin onun cimri olmasına şükretmek. Liseyi bitirdiğini görürse şanslı olduğu söylenebilir. Bu şaka değil, diyen Cuhut yine de güldü. Hey buraya bak. Eğer sana yeni bir çift ayakkabı almamak için bahane uydurursa ya da sen ona başvurmak istemiyorsan ağabeyime başvurmayı deneyebilirim. Eğer iyi zamanında yakalarsam kolaylıkla bir yüzük koparabilirim. Hayır adamım, buna hiç gerek yok, diyen Cud, Arce'nin ağabeyinden bir şey istemekten ne kadar nefret ettiğini çok iyi biliyordu. Ağabeyi bir yıldır uyuşturucuya alışmış ve bu bağımlılığı finanse edebilmek için de satıcılığa başlamıştı. Arce elinden geldiğince ondan uzak kalmaya çalışıyordu. Bak aklıma ne geldi, senin yakında doğum günün olduğunu unuttuğumu sanma sakın, senin için bir şey aldım. Ne? Bunu sana söyler miyim hiç sersem? O zaman sürpriz tarafı mı kalır? Ama hey, bugün Miss Perez'in dersine girdin mi? Hayır, derse ektim, dedi Cud. Ödevleri yapmamıştım. Ben de öyle ama çocuklardan yarın sınav yapacağını öğrendim. Kahretsin, bunu tamamen unutmuşum. Bak, Frankie bana Perez'in her yıl aynı test sorularını verdiğini söyledi. Ağabeyimin eski kağıtlarının tamamını bir elden geçireceğim. Annem bu çöplerin tamamını saklıyor. Onun aklı başında bir öğrenci olduğunu sanıyor hala ve artık bundan sonra ne işine yarayacaksa. Bir saat sonra okuldaki dolabımın önünde buluşalım. Eğer sınav kağıdını bulursam soruları ezberleriz. Uyar mı? Elbette, dedi Cud. O zaman görüşürüz. Arce yumruğunu kaldırdı ve Cud da kendi yumruğuyla hafifçe vurdu. Ama ne ertesi gün ne de ondan sonraki gün orada olamayacaktı. Ve Arce'nin Cud için aldığı armağan da haftalarca dolabında kilitli kalacaktı. Cud evlerinin kapısını açıp uzun koridordan mutfağa girdiğinde babası içi beyaz bir tozla dolu olan naylon torbayı bir metal kaba boşaltmakla meşguldü. Cud kapıda durdu. Ne oldu diye sordu babası. Hiç. Cud hızla buzdolabına gitti. Babası kendi kendine gülümsedi. Cud bir paket portakal suyu çıkardı, açık buzdolabı kapısının önünde durup kutuyu ağzına götürdü ve kafasına dikti. Bu iğrenç bir alışkanlık, dedi babası. Cud yutkundu, eliyle ağzını sildi. Bunu sen de hep yapıyorsun, dedi. Bu senin de öyle yapmanı gerektirmez. Şu nesneyi kahrolası bir bardağa boşalt ve bana da banyodan bebek pudrasını getir. Cud tişörtünün bir köşesine çekiştirip özenle kutunun ağzını kuruladı. Sence bunu yine karıştırmak iyi bir fikir mi baba? Babasının isteğinden ne kadar tedirgin olduğunu belli etmemek için son derece kayıtsız ve umursamaz bir tavırla konuşmaya çalışıyordu. Babası son 4 sevkiyata farklı madde karıştırmıştı. Bu arka arkaya 5. kez olacaktı. Zaman zaman bunun yapılması olağan karşılanabiliyordu. Aslında pazara mal süren herkesin 10 dolarlık paketinin üstünde adeta adı damgalıydı ve kalite bozuk çıktığı takdirde bu hemen çevreye yayılırdı. Babasının doldurduğu paketler genelde birinci sınıf olarak tanınırdı ve bu çoğunlukla da doğruydu. Caddede onun malının alınabilecek en temiz, en katışıksız mal olduğunun namı yayılmıştı. Bu yüzden de müşterisi boldu ya da eskiden öyleydi. Sıradan uyuşturucu bağımlıları bunu fark etmese de asıl kullanıcılar mallarına yabancı madde karıştırdığını hemen anlarlardı. 5 kez üst üste bunu yapmak ve müşteriyi elde tutmak olanaksızdı. Üst üste 5 kez akıl alır şey değildi. Çılgınlıktı bu. Daha da kötüsü 5 kez üst üste bunu yapmak tüm saygınlığın yitirilmesi demekti. Anlamadığın konularda çeneni tutman iyi olur diye azarladı babası. Cud bu konuyu yalnız anlamakla kalmıyor, çok iyi de biliyordu. Yalnızca babasından dolayı değil, her köşe başında uyuşturucu ticareti yapılan bir yörede yaşadıkları ve kimin satıcı, kimin kullanıcı olduğu, kimin altın vuruş yapıp öldüğü konuları çevrede en sevilen sohbet konuları olduğu için bu konuda bilgi sahibiydi. Bilgilerin kaynağı da hemen her defasında Arce idi. Genellikle ağabeyi sayesinde haberler ilk olarak onun kulağına geliyordu. Sanırım başkalarının bunu yapmadığını söylemek istemiyorsun. Tabii ki yapıyorlar diye hak verdiğini belirtti Cud. Ama bu kadar üst üste değil. Bu ölçüde yapanın bu işin içinden çıkması mümkün değil. Ama ben başarırım, dedi babası kendine güvenerek. Bunu başarabiliriz. Haydi bana şu kahrolası pudrayı getir. Cud, baba sanmıyorum ki, diye söze başladı. Kendi hatasıydı. Bunu bilmesi gerekirdi. Babası o anda ayağa fırladı. İki adımda Jude'un yanındaydı. Onu tişörtünden yakaladı. Babasının yumruğu önce çapraz arkaya doğru havalandı ve bir an sonra Jude kafasının içinde bir şimşek çaktığını hissetti. Bir an için gözleri karardı. Girsin geriye mutfak tezgahına doğru yuvarlandı. Meyve kutusu elinden fırladı ve yere düştü. Açık ağzından meyve suları boşalmaya başladı. Jude tezgahın sert kenarını sırtında hissediyordu. Kalbinin ilk çarpmasıyla birlikte yanağında beliren morluğun giderek artan sancısını duydu. Babası elini indirip arkasını döndü. Jude o anda bu aşağılık, savunmasız sırta saldırma isteği duydu. Ancak sakin kalmak için tüm gücünü kullandı. Bir saniye sonra da doğruldu ve meyve suyunun yere dökülmesine aldırış etmeden yalpalayarak banyoya gitti. Bebek pudrası lavabonun üzerindeki dolaptaydı. Jude pudrayı aldı, dolabı kapadı ve bulanık, sıçrayan diş macununun lekeleriyle dolu aynada kendini seyretti. Yanağında şimdiden kıpkırmızı bir yumru belirmiş. Babasının sağ elinin yüzük parmağında sürekli taşıdığı altın halkada derisini çizmişti. Ancak Jude'u o anda asıl ilgilendiren, aynadan ona bakan inanılmayacak derece sakin ifadesiydi. Yüzüne bakan bu olanları soğukkanlılıkla karşıladığını düşünebilirdi. O anda aklına bu şekilde ifadesiz kalabilmeyi birçok kez saatlerce çalışmış olduğu geldi. Korkusunu, utancını ve öfkesini belli etmediği takdirde bunları hissetmemesinin de mümkün olabileceğini düşünüyordu. Ama gerçek öyle değildi işte. Mutfağa döndüğünde babası meyve suyunu kağıt havluyla silmeye çalışıyordu. Jude pudra kutusunu masanın üstüne öylesine bir şiddetle koydu ki bir an bir toz bulutu yükseldi. Kutu açık olmalıydı. Babasının çok farklı tondaki sesini duyduğunda mutfaktan çıkmak üzereydi. Bir dakika bekler misin? Jude durdu ama arkasına dönmedi. Babasının buzdolabının kapağını açtığını duyuyordu. Al bunu yüzüne koy. Babası önüne geçip buz torbasını uzattı. Jude o kadar da kötü değil demesine rağmen yine de buz torbasını aldı. Biliyor musun sen de karşılık vermeliydin. Artık sen de benim kadar oldun. Eğer kaslarını biraz çalıştırırsan benden bile iri yapılı olabilirsin. Babası kolunu sevecen bir tavırla omzuna koydu ve onu kendine doğru çekip sarıldı. Jude kendini çok kötü hissediyor, bir anlamda tiksiniyordu. Hem babasının onunla barışmak için yaptıklarından hem de kendisinin bundan hoşlanmış olmasından. Bunların hepsi o kadar öngörülebilir ve acıklıydı ki ama yine de gülümsemeye çalışarak yanıt verdi. Yaşlı bir adama vuramam ben. Yaşlı olan kim? Babası omzunu bırakıp şakayla hafifçe kolunu dürttü. Çok sağlam bir delikanlı oldun. Bunun farkındasın değil mi? Bu babasının yapabileceği en büyük iltifattı. Ben televizyon seyredeceğim diyen Jude antreye çıktı. Dar koridordan oturma odasına geçti ve kahverengi kanepenin köşesine çöktü. Burayı möbleli olarak kiralamışlardı. Oturma odasında bu kahverengi kanepe ve yeşil bir koltuk, mutfakta açılıp kapanabilir bir masa, birbiriyle hiçbir şekilde uyumlu olmayan 4 sandalye vardı. Her iki yatak odasında da dar çift kişilik yataklar ve birer komodin bulunuyordu. 2 yıldan bu yana burada oturuyorlardı ve buranın demirbaş eşyasına pufun üzerinde duran televizyon dışında hiçbir ekleme yapmamışlardı. Jude çevresinin ne kadar yalın olduğunun farkında bile değildi. Farklı bir çevre tanımıyordu ki bu eve gelmeden önce hiçbir yerde 1 yıldan fazla oturmamışlardı. Suçluluk duygusu içindekilerin telaşıyla bir şehirden diğerine göçmüşler, bir yerde kalıcı olmadıkları için de hiçbir birikimleri olmamıştı. Bir defasında Jude odasına bir poster asmıştı. Efsanevi basketbol oyuncusu Michael Jordan'ın potaya çıkarken çekilmiş resmi bulunan bir poster. Ama her nedense babası onu parçalayarak duvardan sökmüş, Jude da bir daha aynı şeyi denemeye bile girişmemişti. Televizyonu açtı. Programlar arasında sörf yaparken buz torbasının da soğukluğunu kaybedip yumuşak bir jel haline alana kadar yanağına bastırdı. Bu arada midesi gurulduyordu. Cesaretini toplayıp yiyecek bir şeyler almak üzere mutfağa gitmeye karar verdi. Babası pudrayı çoktan karıştırmış olmalıydı. Jude yeniden mutfağa girdiğinde metal karıştırma kabının üstüne eğilmiş, tozu yağlı kağıttan yapılmış bir huniye dolduruyordu. Jude'un ayakkabısının açılıp kapanan tabanının çıkardığı ses, mutfağa girdiğini belli ediyorduysa da babası başını kaldırmadı. Bu pişmanlık krizinin geçmiş olduğunu belli ediyordu. Yine her şey eskiye dönmüştü. Jude buzdolabını açarak içindekileri gözden geçirdi. ''Yiyecek bir şeyler ister miydin?'' diye sordu. Babası 10 dolarlık bir paketi masanın üstündeki daha önceden doldurduğu yığının üstüne bıraktı. Boş bir tane aldı. ''Aç değilim.'' Jude biftek paketini açıp eti fırına soktu ve saati ayarladı. Çekmecelerden birinde bulduğu yapışkan bandı ayakkabısının burnuna sardı. Daha sonra yemek masasının başına oturup fırının sinyal sesini beklemeye başladı. Bu arada yapacak bir işi olmadığından kağıt uniyi dolduran babasını seyrediyordu. Babasının parmakları kısa, kalın ve beceriksizdi. Beceriksizliğin nedeni kalınlaşmış ve düğüm halini almış mafsallardı. Gençliğinde çok fazla kavga etmiş olması sonucunda parmaklarında arterit oluşmuştu. Jude babası için paketlere mal doldurmanın yalnızca zor değil, aynı zamanda acı verici olduğunu biliyordu. Normal bir zaman olsa ona yardım etmeyi önerir ve onun iki katı hızda bunu yapabilirdi. Ama yanağının acıyla zonklaması onu bundan alıkoyuyor, olanları anımsatıyordu. Orada öylesine oturdu. İki adam geldiğinde de tam oradaydı. 3. Bifteğinin kokusu tam mutfağa yayılmaya başlamıştı ki Jude parçalanan tahtaların yüksek tondaki çatırtısını duydu. Kapıyı ucuz, dayanıksız tahta pervazından sökmek için kuvvetli bir tekme yeterli olmuş olmalıydı. Bir an sonra koridorda ayak sesleri duydu. Jude babasına baktı. Adam masanın başında dimdik oturuyordu. Jude bakışlarını yeniden kapıya yönelttiğinde kapının ağzında duran iki adamı gördü. İkisi de yaşlıydı. Biri kır saçlı, diğeri ise kel ama ilerlemiş yaşlarına rağmen ikisi de paltolarının altındaki iri vücutlarından güç fışkıran tiplerdi. İçeri ilk giren kır saçlısı oldu. Elinde bir evrak çantası vardı. Kel kafalı elinde bir silahla onu izledi. Silahı omuz hizasına getirdi ve arkadaşına baktı. Jude da ona baktı. Kır saçlı olanı Jude'un babasına bakıyordu. Üzgün görünüyor diye düşündü Jude. Ama bu çılgınca bir düşünceydi. Adam yavaşça ve anlamlı bir şekilde başını salladı. Jude babasının da başını salladığını görecek şekilde tam zamanında babasına döndü. Babası başını Jude'a çevirerek bakışlarına karşılık verdi. Sanki tüm yaşamları o anda oraya, o küçük kirli mutfağa sığışmış gibiydi. Haklıydın dedi babası Jude'a, haklıydın. Babası böyle bir şeyi daha önce hiç söylememişti. Susturucu nedeniyle tabancanın ateş sesi ancak bir şişe mantarının çıkarılmasından biraz yüksek çıktı. Babası kurşun isabet ettiğinde Jude'a bakıyordu. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Sonra birden bu gözler sanki aniden bir bağlantı kopmuşçasına ifadesizleşip ışığını kaybettiler. Jude onun yavaşça yana yatmasını, sandalyeden kayıp yüzüstü yere yuvarlanmasını seyretti. Kol ve bacakları rahatsız bir şekilde altında kalmış olmasına rağmen kıpırdamıyordu. Sonra göğsünden başlayan kırmızılık mutfağın muşamba zemininde gölleşti. Silahını hala omuz hizasında tutan tetikçi Jude'a bakıyordu. Adamın yüzünde bu çevrede bu işi yapmakla görevlendirilen diğer kiralık katillerin yüzlerinde rastlanan o karanlık, acımasız ifade yoktu. Yaşlı adamın elleri titremiyordu ve bakışları sakindi. Jude onun emir beklediğini sezdi. Aynen bir asker gibi. Oğlanı da göndereyim mi diye sordu tetikçi. Burada olmamalıydı dedi kır saçlısı. Okuldan sonra orada kalıp basket oynadığını söylemiştin. Çok üzgünüm patron. Her zaman öyle oluyordu. Onu ne yapalım? Jude kalbinin delicesine çarptığını seziyor. Tüm bedeninde bu çarpıntıyı hissediyordu. Bir şey söylemek, lütfen diyebilmek istiyordu. Dudakları kıpırdadı ama ses çıkmadı. Sessizlik uzadı. Silahlı adam bunu yanıt olarak algılamış olmalıydı. Jude onun silahına daha da sıkıca sarıldığını ve bir gözüyle nişan aldığını gördü. O anda diğer adam seslendi. Dur daha değil. Adam silahını indirip arkadaşına şaşkınlık içinde baktı. Jude gözlerini kırptı. Titreyerek derin bir nefes aldı ve adamlar mutfağın biraz daha içine girerken bir fare sessizliği içinde olduğu yerde kala kaldı. Sanki yeterince sessiz kalabilirse adamlar onu unutabilirlermiş gibi. Tetikçi masanın etrafından dönerek cansız vücuda baktı ve ayakkabısının ucuyla dürttü. Diğeri patron olanı eldivenlerini giydi. Jude'un karşısına mutfak masasının başına geçti ve çantasının kilidini açtı. Eğer babasının çevre dışı bırakılması isteniyorsa bunu Benny, Mike ya da Wills yapmalıydı. Normal koşullarda böyle şeyleri yapanlar onlardı. Yabancılar değil, Özellikle de bu yabancılar asla değil. Göründüğü kadarıyla adamlar 50'li yaşların üstündeydiler. Aslında bu işte değil 50-30 yaşının üstünde bile olanlar parmakla sayılacak kadar azdı. Özellikle de Jude'un çevresinde. Patron 10 dolarlık paketleri çantaya yerleştirmeye başladı. Paketlerden bazılarında kağıdın üstüne kan damlacıkları sıçramıştı. Adam onları kenara ayırarak diğerlerini çantaya istifledi. Sonra da Jude'a bakarak sordu. Kağıt havlu var mı? Jude lavabonun altındaki dolabı işaret etti. Adam dolaba gitti, eğildi, kağıt havluyu aldı. Dolabın kapağını bir ayak darbesiyle kapadı ve kağıt havluyla masaya döndü. Birkaç yaprak kağıt kopararak paketlerin üstündeki kan lekelerini sildi. Sonra onları da çantaya yerleştirip masayı temizledi. Jude gözlerini adama dikmiş, bir an için bile olsa yerde yatan cansız bedene bakmamaya çalışıyordu. Adam kağıt havluları yeniden yerine koydu. Bir rulo alüminyum folyoyla döndü. Büyük bir parça kopardı. Metal karıştırma kabını alarak içinde kalan tozları alüminyum folyonun üstüne silkeledi. Ardından kağıdı insanların yanlarına köpekleri için yemek artıkları aldıkları zamanlarda yaptıkları şekilde külah şeklinde kıvırdı, ağzını kapadı, çantayı kaldırdı ve çantayı kapattı. Sonra alüminyum folyoyu da aldığı yere götürdü ve lavabonun başında durdu. ''Bir yanık kokusu alıyor musunuz?'' diye sordu. Diğer adam sesli bir şekilde havayı kokladı. ''Belki fırında bir şey vardır.'' Patron fırının kapağını açtı. ''Görüldüğü kadarıyla akşam yemeğini bölmüşüz. Fırını kapatıyorum, tamam mı?'' Jude yanıtını beklemeden fırının düğmesini çevirdi. Sonra da yeniden silahlı adama döndü. ''Git ve kapıyı kontrol altında tut, tamam mı? Dikkat et de meraklılar olmasın.'' ''Artık buradan uzaklaşsak patron.'' ''Hemen geliyorum.'' İri yarı geniş omuzlu adam patronu dikkatli bakışlarla süzdü ve bir şey söylemeden dışarı çıktı. Tetikçi dışarı çıktıktan sonra diğer adam mutfakta ilerleyip Jude'un karşısına oturdu. ''Sen Jude'sun'' dedi. Adamın ses tonu onu öylesine korkutmuştu ki Jude yanıt veremedi. Ama bunun önemi de yoktu. Nasıl olsa ona yöneltilen bir soru yoktu. ''Aynen senin yaşlarında olduğu sıralardaki babana benziyorsun. Kızlar onun gibi senin peşinden de koşuyorlar mı?'' Jude bir şey demeden olumsuzca başını salladı. ''İnanmam, senin kadar yakışıklı bir genç. Bak sana bir şey sormak istiyorum ama karşılığında da dürüst bir yanıt bekliyorum. Anlaştık mı?'' Jude başıyla onayladı. ''Baban sen haklıydın'' derken ne demek istiyordu? ''Onu uyarmıştım'' dedi Jude. Sesi kısıktı. Bu sözcükleri adeta inlercesine söylemişti. ''Onu uyarmış mıydın? Hangi konuda?'' ''Ona çok fazla yabancı madde kattığını söylemiştim.'' ''Ah anlıyorum. O zaman böyle bir sonucu bekliyordun.'' ''Hayır.'' diye düşündü Jude. ''Böylesini değil. Böyle olacağı aklımın köşesinden bile geçemezdi. Ama yine de başıyla onayladı. Belki buna hiçbir zaman inanmak istememişti ama bir gün bunun olabileceğini yine de düşünmüştü. ''Allah bilir ya, babanın seni dinlemiş olmasını isterdim. Ama sana bir şeyi kesinlikle söyleyebilirim. Sen ona benim asla veremeyeceğim bir şeyi verdin. Onu uyardın.'' Bu beni sevindiriyor. Bu vicdanımı biraz da olsa rahatlatıyor. Aslında eski dostlarımı vurdurmak zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum. Eski dost mu diye yineledi Jude. Bildiği kadarıyla babasının eski dostları yoktu. Babası için yaşamda bir tek o vardı. Onunla birlikte büyüdük diye açıkladı adam. Onunla arkadaş değildik. Ama biriyle uzun bir yolu birlikte yürümüşsen, eline olanak geçince onun için bir şeyler yapmak istiyorsun. Beni telefonla aradı ve onun için bu işi ayarladım. Onun için yapabileceğimin en azıydı bu. Önceleri sen dünyaya gelmeden önce babanın da bana bazı yardımları olmuştu. Jude adamın babasından bahsetmesini dinlerken birden babasının bedeninin etrafında yayılan kan gölünü algıladı. Mutfağın zemini düzgün değildi. Kan yavaş yavaş Jude'un ayaklarına doğru akıyordu. Ayaklarını kaldırıp sandalyenin kenarına dayadı ve tüm gücüyle adamın söylediklerine konsantre olmaya çalıştı. ''Biliyor musun, yaşam çok komik. İnsan ne yapmak istediğini bildiğini sanıyor. Her şeyi planlayabileceğini sanıyor ama gerçek öyle değil. Henüz küçük bir çocukken, evimizin köşesindeki arsada birlikte top oynarken, günün birinde böyle bir sonumuz olacağı aklımıza gelir miydi sanıyorsun? Burada bunların olacağı...'' Adam eğildi, başını ellerinin arasına aldı. ''Sanırım sorun bizi buraya getiren kararlar almış olmamız. Gerek Anthony'nin gerekse benim aldığım kararlar bizi buraya taşıyan. Ama nedense bana öyle gelmiyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Jude soruyu algılayamamıştı. Halen kafası bir önceki cümledeydi. Anthony de kim diye sordu. Babasının adı Frank idi. Babanı kastediyorum. Gençliğinde adı Anthony idi. Jude bunu anlamakta zorluk çekiyordu. Ama adam anlatmayı sürdürüyor. Jude ise tüm gücüyle onun söylediklerini izlemeye çabalıyordu. Sanırım bu sözlerimle böyle olmasının beni ne kadar üzdüğünü söylemek istiyorum. Bunu yapmak istemezdim ama bu lanet herif benim için başka çıkar yol bırakmadı. Sorun şu, eğer aklım olsaydı seni de ortadan kaldırırdım. Korku yeniden tüm benliğini kaplamıştı. Soluk almakta zorlandığını hissediyordu. Adam birkaç saniye boyunca konuşmadan orada durdu. Kaç yaşındasın diye sordu neden sonra. 15. Yaşına göre çok olgunsun dedi. Benim oğlum da 17 yaşında. Biraz önce seninle aynı durumda olsa onun ne yapacağını düşündüm bir an. Biliyor musun? Öylesine korkardı ki ödü kopardı. Korkudan altına bile yapabilirdi. Kendi kendime senin için öyle olmadığını soruyorum. Jude adamın ne kadar çok korktuğunu sezememesini anlayamıyordu. Sonra birden aynadaki ifadesiz yüzünü anımsadı. Büyük olasılıkla bu çalışılmış maske yüz şimdi onun çaba göstermesine gerek kalmadan kendiliğinden devreye girmişti. O kadar çok korktuğu anlar olmuştu ki aynen bazı insanların acıyla yaşamaya alıştıkları gibi o da bununla yaşamayı öğrenmişti. 10 yıl hatta 5 yıl önce olsa bu büyük bir sorun sayılmazdı ama giderek ben de yumuşuyorum diye homurdandı adam. Sana bir şey soracağım. Şimdi seni serbest bırakırsam ben kapıdan çıkar çıkmaz hemen koşup beni gammazlamayacağından nasıl emin olabilirim? Senin ihtiyar sözünü tutmadı. Sana nasıl güvenebilirim? Jude'un yanıtı bir anlamda acı bir feryadı andırıyordu. Ben babam gibi değilim. Adam başını yana eğdi. Jude'un ses tonunda inanılırlık arıyor gibiydi. Ona bu kadar çok katmamasını söylemiştim diye belirtti Jude ısrarla. Neler olabileceğini söyledim ona. Evet biliyorum. Sanırım bu, senin bu gece olanlardan birine bahsedersen olacakları da bildiğin anlamına geliyor. Bunu böyle yorumlayabilirim değil mi? Yumuşamış olabilirim ama emin ol, zorunluluk durumunda yapmam gerekeni yapmakta gözümü bile kırpmam. Yerdeki cansız bedeni anlamlı bakışlarla süzdü. Jude da elinde olmadan bu bakışları izlediyse de hemen başını yana çevirerek bakışlarını kaçırdı. Ben babam gibi değilim diye yineledi çaresizlik içinde. Ben sözümü tutarım. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Namusum üzerine söz veririm. Yaşlı adam onu süzdü sonra ayağa kalktı. Sana bir şans veriyorum dedi. Onu boşa çıkarma sakın. Ve kapıdan çıkıp kayboldu. Hemen sonra Jude antrede kısık sesler duydu ve ardından tam bir sessizlik oldu. Artık yalnızdı.